Ayrım 23, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 263. Harry ışığa, yüzeye doğru yüzdü. Işık giderek güçlendi. Sonra Harry yüzeye çıktı, gözlerini açtı ve dosdoğru gökyüzüne baktı. Sırt üstü yatıyordu. Görüş alanına bir şey girdi. Bir at başı ve bir tane daha. Harry elini gözlerine siper etti. At sırtında birini gördü ama ışık gözlerini kamaştırıyordu. Ses çok uzaklardan geldi. ''Daha önce ata bindiğini söylemiştin diye hatırlıyorum Harry.'' Harry olanları tüm ayrıntılarıyla hatırlayınca inleyerek güçlükle ayağa kalktı. Baldır uçurumun üstünden sıçrayıp diğer tarafa ön bacaklarıyla inmişti ve öne savrularak atın boynuna çarpan Harry, ayakları üzengilerden çıkınca yana doğru kayarken dizginlere sımsıkı tutulmuştu. Baldır'ı kendisiyle birlikte aşağı çektiğini ama yarım tonluk atı üstüne düşmesin diye tekmelediğini hayal meyal anımsıyordu. Omurgası kırılmış gibi ağrısa da hala tek parça halinde gibiydi. ''Dedemin yaşlı atı kanyonların üstünden atlamazdı.'' dedi. ''Kanyonlar mı?'' Isabella Sköyen ona Baldır'ın dizginlerini uzatırken güldü. ''Altı üstü 5 metrelik, küçük bir yarık yahu. Ben atsız bile daha uzağa sıçrayabilirim. Bu kadar ürkek olduğunu bilmiyordum Harry. Çiftliğe kadar yarışalım mı?'' Medusa'nın sırtında Isabella Sköyen ile açık araziye doğru 4 nala inmesini seyrederlerken Harry Baldur'un burnuna pat pat vurarak ''Baldur, rahvan gitmek nedir bilir misin?'' diye sordu. Harry E6'da bir benzin istasyonuna uğrayıp kahve aldı. Arabaya dönünce aynaya baktı. Isabella ona alnındaki sıyrık için yara bandı vermiş, opera binasında yapılacak Don Giovanni premierinde kendisine eşlik etme fırsatını sunmuş. Topuklu giydiğimde çıkmak için boyu çenemden yukarısına gelen birini bulmam imkansız oluyor. Gazetelerde kötü duruyor. Ve sımsıkı sarılarak vedalaşmıştı. Harry cep telefonunu çıkardı ve yeni mesajı okuduktan sonra o numarayı aradı. ''Beyate nerelerdeydin?'' diye sordu. ''Biraz saha çalışması yaptım.'' dedi Harry. ''Gardermoğundaki suç mahallinde işimize yarayacak pek bir şey yoktu. Adamlarım orayı adam akıllı inceledi, bir şey bulamadılar. Öğrendiğimiz tek şey çivilerin 16 milimetrelik ekstra büyük başlı standart çelik çiviler oldu. Tuğlanın da muhtemelen Oslo'da 1800'lerin sonunda inşa edilmiş bir binaya ait olduğu. Ya... Harçta domuz kanı ve at kılı bulduk. Eskiden çok tanınmış Oslo'lu bir tuğla örme ustası harca bunları katardı. O harç şehir merkezindeki apartmanlarda epey kullanıldı. Herhangi bir şeyle harç yapabilirsin. Hımm. Yani ondan da bir şey çıkmadı. Ondan da derken? Bahsettiğim şu ziyaret. Adam emniyet müdürlüğüne değil başka bir yere gitmişti herhalde. Çünkü Tort Schultz ismi kaydedilmemiş. Ziyaretçi kartında sadece Oslo Poli District yazıyor. Bazı karakollarda da benzer kartlar kullanılır. Tamam, teşekkürler. Harry ceplerini karıştırdı ta ki aradığı şeyleri bulana dek. Tort Schultz'un ziyaretçi kartı ve kendisininki Oslo'daki ilk gününde Hagen'in suç masasında ziyarete gittiğinde verilen kart. İkisini ön panelin üstüne yan yana koydu, onları inceledi. Bir takım sonuçlara vardıktan sonra onları tekrar cebine koydu, anahtarı çevirdi, burnundan nefes aldı. Hala at kokusu aldığına emin olunca da Höyen halde oturan eski bir rakibini ziyaret etmeye karar verdi. 24. Bölüm. Saat 5 civarı yağmur başladı. Harry saat 6'da büyük evin zilini çaldığında da Höyen Hall'un göğü Noel gocesi gibi kararmıştı. Evin yeni olduğunu gösteren her türden emare vardı. Garajın yanında hala inşaat malzemelerinin kalıntıları yığın halinde duruyordu. Ayrıca Harry basamakların altında boya kutuları ve yalıtım maddesi ambalajları gördü. Dekoratif işlemeli camın ardında bir silüetin hareket ettiğini fark edince ense tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Sonra kapı hızla sertçe kimseden korkusu olmayan birinin hareketleriyle açıldı. Yine de adam Harry'i görünce kaskatı kesildi. ''İyi akşamlar Bellman'' dedi Harry. ''Harry Hall, eh şunu söylemeliyim ki.''
''Neyi söyleyeceksin?''
Bellman kıkırdadı. ''Seni burada kapımda görünce şaşırdım. Adresimi nereden buldun?'' Herkes maymunu bilir ama maymun kimseyi bilmez. Diğer ülkelerin çoğunda organize suç masası şeflerinin koruması olur. Bunu biliyor muydun?
Bir şeyi bölmüyorum ya.
Bellman çenesini kaşıyarak kesinlikle hayır dedi. Seni içeri davet etsem mi, etmesem mi bilemiyorum.
Burada dışarıda hava yağmurlu dedi Harry. Hem iyi niyetle geldim.
Bellman sen o kelimenin anlamını bilmiyorsun diyerek kapıyı açtı. Ayaklarını sil.
Michael Bellman önden giderek Harry'i holden kule şeklinde yığılmış karton kolilerin yanından ve henüz beyaz eşya bulunmayan mutfaktan geçirip oturma odasına götürdü. Bu ev Harry'nin Batı Oslo'da gördüğü bazı evler kadar lüks olmasa da sağlamdı ve bir aileye yetecek kadar genişti. Kuverner Vadisi'ni, Oslo Merkez Garı'nı ve şehir merkezini içeren manzara da muhteşemdi. Harry bunu fark etti.
Arsa neredeyse evin kendisi kadar pahalıya patladı dedi Bellman. İçerisi dağınık, kusura bakma. Yeni taşındık. Önümüzdeki hafta yeni eve taşınma partisi vereceğiz.
Harry ıslak ceketini çıkarırken beni davet etmeyi unuttun mu yoksa dedi.
Bellman gülümsedi. Sana şimdi içki ikram edebilirim. Mesela...
Harry de gülümsedi ve içki içmiyorum dedi. Bellman hiç pişmanlık belirtisi göstermeden
ah lanet olsun insan ne çabuk unutuyor dedi. Bir yerlerde sandalye var mı diye bak ben de cezveyle iki fincan bulabilir miyim diye bakayım.
10 dakika sonra terasa bakan güzel manzaralı pencerelerin önünde oturuyorlardı.
Harry lafı dolandırmadan konuya girdi. Michael Bellman hiç sözünü kesmeden onu dinledi. Harry'nin adamın ona inanmadığını gözlerinden anladığı zamanlarda bile. Harry sözünü bitirince Bellman duyduklarını özetledi.
Yani o pilotun, Tort Schultz'un yurt dışına keman kaçırmaya çalıştığını düşünüyorsun.
Schultz'un tutuklandıktan sonra polis kimlikli bir yakıcının kemanın yerine patates unu koyması sebebiyle serbest bırakıldığını, serbest bırakıldıktan sonra da muhtemelen onun polise gittiğini öğrenen ve bildiklerini anlatmasından korkan patronu tarafından evinde öldürüldüğünü.
Aha.
Sana göre Schultz'un emniyet müdürlüğüne gittiğinin kanıtı da üzerinde Oslo Poli District yazan bir ziyaretçi kartına sahip olması öyle mi?
O kartı Hagen'ı ziyarete gittiğimde verilen kartla karşılaştırdım. H'lerin orta çizgisi ikisinde de silik. Kesinlikle aynı yazıcıdan çıktı alınmış.
Schultz'un ziyaretçi kartını nasıl ele geçirdiğini sormayacağım. Ama oraya normal bir iş için gitmediğini nereden biliyorsun? Belki de patates unu meselesini açıklamak, ona inandığımıza emin olmak istiyordu.
Çünkü ismin ziyaretçi defterinden silinmiş. Demek ki bu ziyaretin gizli tutulması önemliydi.
Michael Bellman iç geçirdi.
Hep düşündüğüm gibi Harry, birbirimize karşı değil, birlikte çalışmalıydık. Kripos'u severdin.
Neden bahsediyorsun?
Başka bir şey söylemeden önce senden bir kıyak istemeliyim. Şimdi söyleyeceklerimden lütfen kimseye bahsetme.
Tamam.
Bu vaka yüzünden utandırıcı bir duruma düştüm. Schultz'un ziyaret ettiği kişi bendim. Ve kesinlikle haklısın. Sahiden de bildiklerini bana anlatmak istiyordu. Başka şeylerin yanı sıra uzun süredir şüphelendiğim bir şeyi de söyledi. Aramızda bir yakıcı olduğunu, bunun emniyet müdürlüğünde Orkrim vakalarına yakın çalışan biri olduğuna inanıyorum. Schultz'a amirimle konuşacağımı evinde beklemesini söyledim. Yakıcı işkillenmesin diye dikkatli adım atmam gerekiyordu. Ama ihtiyatlılık çoğu zaman işleri yavaşlatır. Emekliye ayrılacak polis şefiyle konuştum ama bu işi halletmenin yolunu bulmayı bana bıraktı.
Neden?
Dediğim gibi emekliye ayrılacak. Rüşvetçi bir polisle ilgili bir davayı veda hediyesi olarak almak istemiyor.
Ben gidene kadar kol kırılır, yen içinde kalır dedi yani.
Bellman kahve fincanının içine baktı.
Büyük ihtimalle yeni polis şefi ben olacağım Harry.
Sen mi?
Göreve boktan bir vakayla başlamamın fena olmayacağını düşünmüştür herhalde. Mesele şu ki tetiği çekmekte geç kaldım. Fazla düşündüm. Yakıcının kimliğini oracıkta Schultz'tan öğrenebilirdik. Ama o zaman diğerlerinin hepsi saklanırdı. Schultz'a gizli mikrofon taksak ve önce peşinde olduğumuz diğerlerini elimize düşürse daha iyi olmaz mı diye düşündüm. Kim bilir belki Oslo'daki şimdiki büyük patronu bile ele geçirebiliriz diye düşündüm.
Dubai.
Bellman başıyla onayladı.
Mesele şuydu. Emniyet müdürlüğünde kime güvenebilir, kime güvenemezdim. Birkaç memuru iyice araştırdıktan sonra daha yeni seçmiştim. Sonra bir anonim ihbar geldi.
Tort Schultz ölü bulunmuştu, dedi Harry. Berlin şaşkınlık ve dikkatle ona baktı.
Şimdi de sorunun şu ki, yaptığın hata duyulursa polis şefi olarak atanman tehlikeye girebilir, dedi Harry.
Eh, o da var, dedi Bellman. Ama en büyük kaygım o değil. Sorun şu ki, Schultz'un bana söylediklerinin hiçbiri mahkemede kullanılamaz. Mesafe kaydetmiş değiliz. Schultz'u hücresinde ziyaret eden ve uyuşturucuyu unla değiştirmiş olabilecek polis olduğu iddia edilen o adam.
Evet.
Kendini polis olarak tanıtmış. Gardner Mound'daki dedektif adamın adının Thomas gibi bir şey olduğunu söylüyor. Emniyet müdürlüğümüzde 5 Thomas var. Bu arada hiçbiri Orkrim'de çalışmıyor. Bizim Thomas'ların fotoğraflarını gönderdim ama o dedektif hiçbirini tanımadı. Yani bu yakıcı polis bile olmayabilir.
Sahte polis kimlikli biri yani, veya daha büyük ihtimalle benim gibi biri, eski polis.
Neden?
Harry omuz sikti. Polisi polis kandırır. Ön kapıdan tıkırtı geldi. Bellman, canım diye seslendi, buradayız. Oturma odasının kapısı açıldı ve 30'lu yaşlarda bir kadının sevimli bronzlaşmış yüzü belirdi. Sarı saçı tepeden at buyruğu şeklinde toplanmıştı. Harry onu Tiger Woods'un eski karısına benzetti.
Çocukları anneme bıraktım. Geliyor musun Balpetin'im?
Bellman öksürdü. Misafirimiz var.
Kadın başını yana eğdi.
Görüyorum balım.
Bellman Harry'i bezgince elden ne gelir dercesine baktı. Kadın merhaba diyerek Harry'i muzip bir ifadeyle süzdü.
Babayla benim kamyondan bir koli daha taşımamız gerek. İstersen...
Harry, bel fıtığım var. Ayrıca birden evimi özlemeye başladım diye mırıldanarak kahvesini bitirdi ve ayağa fırladı. Dışarıda sundurmada Bellman ile birlikte dururken bir şey daha dedi. Radyum hastanesine gittiğimi söylemiştim ya.
Evet.
Orada bir adam var. Bir bilim insanı. Martin Prahn. Bu sadece bir sezi ama onu benim için araştırabilir misin?
Senin için mi?
Kusura bakma, eski alışkanlık. Polis için, vatan için, insanlık için.
Sezi mi?
Bu vakayla ilgili sunabileceğim tek şey bu. Öğrendiklerini bana söyleyebilirsen.
Bir düşünürüm.
Sağ ol Mikael. Adama ismiyle hitap etmek tuhaf gelmişti. Harry bunu daha önce yapıp yapmadığını merak etti. Mikael kapıyı yağmurlu havaya açınca içeriye soğuk rüzgar esti.
Delikanlı için üzüldüm, dedi Bellman.
Hangisi için?
İkisi için de. Biliyor musun? Gusto Hansen ile tanışmıştım. Buraya gelmişti.
Buraya mı?
Evet, acayip yakışıklı bir gençti. Hani şu...
Bellman uygun sözcükleri aradı, vazgeçti.
Çocukken Elvis'e aşık mıydın? Amerikalılar buna man crush der.
Harry cebinden bir paket sigara çıkararak,
şey dedi, hayır.
Michael Bellman'ın beyaz pigment lekelerinin hafifçe kızardığını gördüğüne yemin edebilirdi.
O delikanlının yüzü onunki gibiydi, karizması da.
Buraya neden geldi ki?
Bir polisle konuşmak için. İş arkadaşlarım bana yardım ediyordu. Sırf polis maaşıyla geçirince birçok şeyi kendin yapmak zorunda kalıyorsun, bilirsin.
Kiminle konuştu?
Kiminle mi?
Bellman Harry'e baktı ama başka bir şeye, eskiden gördüğü bir şeye odaklanmıştı.
Hatırlamıyorum. O keşler uyuşturucu almak için 1000 kron karşılığında birilerini ihbar etmeye hazırdır hep. İyi geceler Harry.
Harry Quadrature'nde yürüyordu. Sokağın ilerisinde bir karavan zenci bir fahişenin yanında durdu. Kapı açıldı ve 3 delikanlı, taş çatlasın 20 yaşındaydılar, dışarı atladı. Biri video kaydı yaparken ikincisi kadına döndü. Kadın başını iki yana salladı. YouPorn'da yayınlanacak bir grup seks pornosunda oynamak istemiyordu muhtemelen. Onun geldiği yerde de internet vardı. Ailesi, akrabaları. Ailesine gönderdiği parayı garsonluk yaparak kazandığını sanıyorlardı belki de. Veya belki de öyle sanmıyor ve soru sormamayı yeğliyorlardı. Harry yaklaşırken delikanlılardan biri kadının önüne asfalta tükürüp tiz bir sarhoş sesiyle ''Seni ucuz zenci kaltak'' dedi. Harry bezgince bakan kadınla göz göze geldi. İkisi de bir tanıdıklarını görmüşçesine baş selamı verdiler. Diğer iki delikanlı Harry'i fark edince dikeldiler. İri yarı, iyi beslenmiş delikanlılar. Elma yanaklıydılar. Spor salonuna gittikleri pazılarından belliydi. Belki bir sene kickboks veya karate yapmışlardı.
Harry adımlarını yavaşlatmadan "İyi akşamlar güzel insanlar" diyerek gülümsedi. Sonra geçip gitti ve karavanın kapısının kapandığını, motorunun çalıştığını duydu. Yine o hep çalan şarkıydı. Come as you are, davet. Harry yavaşladı bir anlığına. Sonra tekrar hızlanarak arkasına bakmadan yürümeyi sürdürdü. Ertesi sabah cep telefonunun çalmasıyla uyandı. Yatakta doğrulup oturdu. Perdesiz pencereden gelen gün ışığına kısık gözlerle baktı. Sandalyede asılı ceketine elini uzattı ve telefonu bulana dek ceplerini karıştırdı.
Konuş.
Ben Raquel. Raquel heyecandan nefes nefeseydi. Oleg'i serbest bıraktılar. O serbest Harry.
Yirmi bölüm. Harry otel odasının ortasında dururken sabah ışığına boğulmuştu. Sağ kulağını kapatan telefon hariç çıplaktı. Avlunun karşısındaki odada oturan bir kadın onu uykulu gözlerle seyrediyordu. Bir dilim ekmeği yavaşça çiğnerken başını yana eğmişti.
Hans Christian'a ancak 15 dakika önce işe gittiğinde söylemişler dedi Raquel. Oleg'i dün akşama doğru serbest bırakmışlar. Başka biri Gusto Hansen'i öldürdüğünü itiraf etmiş. Bu harika değil mi Harry?
Harry sahiden öyle diye düşündü. Bu harikaydı, inanılmayacak kadar.
Kim itiraf etmiş?
Adidas lakaplı Chris Reddy diye biri. Bir uyuşturucu bağımlısı.
Gusto'yu ona amfetamin parası borcu olduğu için öldürmüş.
Oleg şimdi nerede?
Bilmiyoruz, biz de haberi yeni öğrendik.
Düşün Raquel, nerede olabilir? Harry'nin sesi istediğinden sert çıkmıştı.
Sorun ne ki?
İtiraf, sorun itiraf Raquel.
Ne olmuş ki?
Anlamıyor musun, o itiraf yalan.
Hayır, Hans Christian ayrıntılı ve gayet inandırıcı olduğunu söylüyor. Oleg'i çabucak serbest bırakmalarının sebebi bu zaten.
Bu Adidas Gusto'dan alacağı olduğu için onu vurduğunu söylemiş. Yani gözünü kırpmadan cinayet işleyen soğukkanlı bir katil. Durup dururken vicdan azabına kapılmış ve suçunu itiraf etmeye karar vermiş, öyle mi?
Ama yanlış kişinin hüküm giymek üzere olduğunu görünce...
Boş versene. Çaresiz bir uyuşturucu bağımlısının aklında tek bir şey olur. Uyuşturucu kullanmak. İçlerinde vicdana yer kalmaz, inan bana. Demek ki bu Adidas öyle çaresizmiş ki uygun bir ödeme karşılığında bir cinayeti üstlenmeyi kabul etmiş. Baş zanlının serbest bırakılmasından sonra da ifadesini geri çekecek. Ortadaki planı görmüyor musun? Kedi kafesteki kuşa ulaşamayacağını bilirse...
Ağlamaya başlayan Raquel, "Yeter!" diye aykırdı.
Ama Harry susmadı. Kuşun kafesten çıkması gerektiğini de bilir.
Raquel'in ağladığını duydu. Onun da muhtemelen içten içe şüphelendiği şeyi dile getirdiğini biliyordu. "İçimi rahatlatacak bir şeyler söyleyemez misin Harry?"
Harry yanıt vermedi.
Raquel, "Artık korkmak istemiyorum!" diye fısıldadı.
Harry derin nefes aldı. "Şimdiye kadar her şeyin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz Raquel."
Telefonu kapadı, birden bir şey fark etti. Mükemmel bir yalancı olmuştu. Karşı taraftaki penceredeki kadın üç parmağını kullanarak ona miskince el salladı. Harry elini yüzünde gezdirdi. Şimdi bütün mesele Oleg'i önce kimin bulacağıydı? Harry mi yoksa onlar mı? Düşün. Oleg dün öğleden sonra Östland'da bir yerde serbest bırakılmıştı. Keman isteyen bir uyuşturucu bağımlısı. Zula'sındaki uyuşturucu yoksa dosdoğru Oslo'daki Plata'ya gitmiş olmalıydı. Hausmann sokağındaki daireye giremezdi. Çünkü cinayet mahallinin kapısı hala kilitliydi. Parası ve arkadaşları yoktu. Nerede uyuyabilirdi peki?
Urtegata'da mı?
Hayır, Oleg orada görüleceğini ve söylentilerin yayılacağını biliyordu. Oleg'in gitmiş olacağı tek bir yer vardı.
Harry kol saatine göz attı. Kuş uçmadan önce oraya gitmesi hayati önem taşıyordu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 274.